Ayrım 15, sayfa 145. Ataya veda. Elsa, kumbaracı yokuşundan aşağı yürüyerek tophanede yakaladığı tramvayda kucağında kızıyla sağ ön koltukta oturmuş, bebeğe Alman dostlarını ziyarete gidiyordu. Asıl maksadıysa Suzy'ye akranı çocuklarla Almanca konuşması için fırsat yaratmaktı. Suzy'nin Fatma'dan öğrendiği Türkçeyi Karadeniz aksanıyla da olsa Almancadan çok daha iyi konuşuyor olmasına canı sıkılıyordu. Çocuk sokakta, parkta, gittiği bale okulunda herkesle, evde de Fatma'yla ve hatta Peter'le Türkçe konuşuyordu. Almancayı ise sadece annesi ve babasıyla. Son zamanlarda onlara da yanıtlarını Türkçe vermeye başlamıştı üstelik. Bebek'te bir apartmanın katlarına yerleşen 5 Alman profesör ailesi, von Hippel'lerin boşalttığı zemin kattaki daireyi bir araya gelerek müştereken kiralamış, arka tarafta kalan yatak odalarının birini ziyarete gelecek akrabaları için ayırmış, diğer ikisini yardımcılarına tahsis etmişler, ön tarafı ise çocuklarının oyun oynayabileceği bir kreşe dönüştürmüşlerdi. Elsa haftada en az 2 kere kızını Almanca konuşulan bu ortama getirmeye karar vermişti. Şimdi ana kız denizi seyrederek bebeğe giderlerken Elsa içinden Suzy'nin Alman çocuklarla iyi geçinmesi için dua ediyordu. Çünkü küçük kız İstanbul'da yaşarlarken sık görüştükleri von Hippel'lerin çocuklarıyla yakın arkadaş olmuştu ama diğerlerini çok az tanıyordu ve Hippel'ler artık yoktu. Bindikleri tramvay Dolmabahçe Sarayı'nın önüne geldiğinde orada durak bulunmamasına rağmen durdu. Pencereden dışarıya bakan Elsa, biletçinin tramvaydan indiğini, koşarak sarayın önündeki kulübeye girdiğini gördü. Adam biraz sonra aynı hızla geri geldi, tramvaya atladı, içeri girdi ve yüksek sesle yolcuları bilgilendirdi. "Atatürk'ümüzün ateşi yok, tansiyonu normal seyrediyor, bilinci kapalı." O konuşurken nefeslerini tutan yolcular, tramvay hareket edince aralarında endişeli ifadelerle konuşmaya başladılar. "Bu da neydi böyle?" diye mırıldandı Elsa. "Muti, Atatürk çok hasta," dedi Suzy. "Sen nereden biliyorsun ufaklık? Yoksa büyükleri mi dinliyorsun sen?" "Herkes biliyor. Hepimizin babası o ve hasta." "O Türklerin babası. Sen Almansın." "Ben Türk'üm Muti." Aralarında Almanca konuşmalarına rağmen Elsa bu konuyu tramvayda tartışmak istemediği için sustu. İlk fırsatta kızına kimliği hakkında bilgi vermeliydi. "Hem namaz da kılıyorum, Fatma öğretti." "Yok artık," dedi Elsa içinden. Bu konuya ciddiyetle eğilmenin zamanı gelmiş de geçiyordu. Akşam Gerhard'la görüşüp bir karar almalıydılar. Acaba Fatma'ya yol mu verselerdi? Alman çocukları ziyaret Elsa'nın tahmininden iyi geçti. Suzy hiç itiraz etmeden çocuklara ayrılan zemin kattaki dairede annesi onu almaya gelene kadar kendi yaşlarında 2 oğlan ve 3 kız çocuğuyla bütün sabah oynadı. Elsa onu almak üzere kapıda gözüktüğünde Suzy'nin orada kalmak istediğini söylemesini o kadar çok arzu ediyordu ki parantez içinde bu bebeğe taşınmalarına vesile bile olabilirdi çünkü her baba gibi Gerhard'ın kızına zaafı vardı. Çocuk hiç itiraz etmeden yanına gelince biraz bozuldu. Dönüş yolunda "Bugün iyi vakit geçirdin mi?" diye sordu kızına. "Evet ama o çocukların Türkçeleri çok kötü," dedi Suzy. "Yanlışlarını düzeltmeye çalıştım, bana kızdılar." "Onlar Alman, Türkçe konuşmak zorunda değiller, sen de öylesin." "Olur mu? Ben Türk'üm." "İstanbul'da yaşamakla Türk olunmaz Suzy." "Anne, Atatürk'ün kızıyım ben." Bu cümleyi Türkçe söyledi Suzy. "Sana Atatürk soyadını alalım o halde." "Alamayız. Bir tane Atatürk ver sadece. Başka yok." "Doğru," dedi Elsa ve içinden mırıldandı. "Ne yazık ki yakında o da olmayacak galiba." Atatürk'ün dönülmez yolun yolcusu olduğunu Türk halkı artık seziyor, ataları için her gün dua ediyorlardı. Elsa ise o anda kızının yaşadığı kimlik kargaşasını çözmek için can atıyordu ama 5 yaşında bir çocukla ciddi bir konuyu nasıl konuşacağını bilemiyordu. En doğrusu önce çocuğun kafasını kimin karıştırdığını saptamaktı. Fatma mıydı acaba? Namazı ondan öğrendiğine emindi de Atatürk'ün kızı olmak filan Fatma'yı aşan şeylerdi onlar. Bu çocuk böyle her tanıştığı insandan etkilenecek, her gittiği yerin kimliğine bürünecekse işi zordu. Akşam tramvaydaki konuşmayı Gerhard'a anlattığında kocası endişelerini onun gibi ciddiye almadı, hepsine küçük bir kızın hezeyanları olarak baktı. Namaz kılması geçici bir hevesti. Kendini Atatürk'ün kızı sanması çok sevimliydi. Tramvayın Atatürk'ün hasta yattığı sarayın önünde durup biletçinin yolcuları bilgilendirmesi ise milletin atasına olan büyük sevgisini gösteriyordu. Büyütülecek şey miydi bunlar Tanrı aşkına? Bir hafta sonra Elsa Atatürk'ün o sabah vefat ettiğini haberi radyodan duyup yukarı fırlayan madamdan öğrendi. Birazdan apartmanda bir hareketlenme başladı. Kapılar açılıp kapanıyor, kimileri yukarı katlara çıkıyor, kimileri aşağı iniyordu. Dinleri, milliyetleri ne olursa olsun herkes inanılmaz derecede üzgündü. Aralarında hıçkıran kadınlar, erkekler vardı. Hepsi Atalayların evinde toplanıp hep birlikte radyoyu dinlediler. Son nefesini sabah 9:05 geçe veren Atatürk'ün aziz naaşı geçici olarak Ankara'da Etnografya Müzesi'ne gönderilecek, ebedi istirahatgahı hazır olana kadar orada istirahat buyuracaktı. İstanbullular Ankara'ya gideceği tarihe kadar atalarıyla Dolmabahçe Sarayı'nda vedalaşabileceklerdi. Elsa kendini Atatürk'ün kızı zanneden Suzi'ye en güzel kıyafetini giydirip elinde bir demet çiçekle babasının refakatinde saraya vedaya yolladı. Çiçeği atasının göğsünün üzerine bırakmayı hayal eden Suzi eve hayal kırıklığı içinde döndü. Çok uzun bir kuyrukta bir saate yakın bekledikten sonra bırakın Atatürk'ü yanaklarından öpmeyi onun yüzünü bile görememiş, çiçeğini ancak tabutun üzerine koyabilmişti. Atatürk 19 Kasım sabahı Dolmabahçe Sarayı'nda kılınan cenaze namazı sonrasında saray burnundan Yavuz zırhlısına alındı. 100 pare top atışıyla selamlanarak İzmit'e doğru yola çıktı ve İzmit'ten trenle Ankara'ya nakledildi. Gerisini Suzi, Atalayların evindeki radyoda diğer apartman çocuklarıyla birlikte dinledi. Ankara'ya her gelişinde alkışlarla karşılanan Atatürk'ün bu kez gözyaşları ve matem marşlarıyla karşılandığını, bayrağa sarılı tabutunun Millet Meclisi'nin önündeki katafalka yerleştirildiğini, tabutun dört bir tarafında heykel gibi hiç kımıldamayan kılıçlı subaylar nöbet tutarken, hıçkırıklarla ağlayan halkın gece gündüz demeden sel gibi önünde aktığını öğrendi. Ertesi gün Türklerin atası bir top arabasının üzerinde geçici kabrine doğru yola çıktığında bu kez tüm çocuklar ve birkaç anne madamın evindeydiler. Yine kulak kesilmiş radyoyu dinliyorlardı. Şimdi top arabasının ardında Türk devlet adamlarının ve generallerin yanı sıra tören kıyafetlerini giymiş yabancı birliklerin askerleri ve yabancı devletlerin temsilcileri vardı. Yabancı subaylar 19 yıl önce düşmanları olan Türk subaylarının yanında bayraklarını ve silahlarının namlularını yere eğmiş saygıyla yürüyorlardı. Arkalarından öğrencileri, öğretmenleri, işçileriyle, köylüleriyle, okulları, kurumlarıyla, esnafıyla bütün Türkiye hıçkırıklar içinde yürüyordu. Etnografya Müzesi'nin önüne gelindiğinde Çanakkale'de savaşırken bir bacağını kaybetmiş İngiliz Maraşalı Bir Birdwood, Atatürk'ün tabutu önünden geçerken elindeki maraşallık asasını yukarı kaldırdı, saygıyla selamladı eski düşmanını. Atanın naaşı top atışları arasında geçici kabrine indirildi. Tam da o anı anlatırken spiker kendini zor da olsa tuttu ama Suzi başını Demir'in omuzuna dayayıp hıçkırmaya başladı. "Buna ne oluyor böyle?" diye sordum adam. "O kendini hem Türk hem de Atatürk'ün kızı sanıyor," dedi Elsa. Gece gelen telgraf. Kapı çalınıyordu. Gerhard yatağında sağından soluna doğru döndü, uyumaya devam etti. Bütün günü Büyükada'da plajda geçirmiş, sonra da spor niyetine ellerinde torbalarıyla vapur iskelesine kadar yürümüşlerdi. Bol oksijen, bol güneş. Yorgundu, çok uykuluydu. Derin uykusunu bölen zili rüya zannetti. Fakat zil sesi ısrarcıydı. Gözlerini açtı, uzandı, başucu lambasını yaktı. Elsa da yatakta doğrulmuş, gözlerini ovuşturuyordu. "Kapı çalıyor, bu saatte, Tanrım!" Her ikisi de aynı anda yataktan fırlayıp kapıya koşarlarken Gerhard geri döndü, iskemlenin üzerinden kaptığı robdöşambrını merdivenlerden paldır küldür aşağı inerken giydi, kuşağını bağladı. Apartman kapısını açtığında karşısında postacıyı buldu. Adamın eline tutuşturduğu telgrafı holün solgun ışığında okudu. "Baban kalp krizi geçirdi. Stop. Hastanedeyiz. Stop. Acele gel. Stop. Annen. Stop." Elinde telgrafla eve vardığında karısı kapıda onu bekliyordu. Yüzü bembeyazdı. Sol gözü seyiriyordu. "Kim ölmüş?" diye sordu. "Kimse ölmemiş. Baban hasta, hastanedeymiş de." O gevelerken Elsa kocasının elindeki telgrafı kaptı, okurken dizlerinin üzerine çöktü. Gerhard yanına çömeldi, sarıldı karısına. Böyle bir durumda ne yapılırdı, ne söylenirdi bilemiyordu. Elsa ağlarken öyle sarmaş dolaş kaldılar. "Babama gitmeliyim, hemen Zürih'e gitmeliyim," dedi karısı. "Sabah olunca Zürih'e en çabuk ulaşımı öğrenip hemen yer ayırtacağım. Ama şimdi yatağına dön ve uyumaya çalış. Hadi sevgilim," diye ayağa kaldırmaya çalıştı onu. "Uyuyamam," dedi Elsa. "Öyleyse mutfağa gel, birer ıhlamur içelim." "Yok, ben valizimi hazırlayacağım." "Bu saatte mi?" "Şimdiden hazır olsun." Karısının üzerine gitmedi Gerhard. Elsa panik içindeydi. Tarifsiz müteessirdi. Gerhard da onunla birlikte gitmeyi çok arzu ediyordu ama İstanbul'dan ayrılmasına imkan olmadığını da biliyordu. Yatak odasına giden karısının peşinden yürüdü. Dolabın üstünde duran valizi indirip içine eşyalarını yerleştirmeye başladı Elsa. Bir taraftan da sürekli söyleniyordu. Kocasıyla mı yoksa kendi kendine mi konuşuyordu anlayamıyordu Gerhard ama dinliyordu dediklerini. Suzi'nin yaşı küçük olduğundan onun eğitiminin sekteye uğraması önemli değildi. Fakat Peter özellikle bu yıl yaz boyu almakta olduğu matematik derslerini aksatmamalıydı. Geceleri kalması için Fatma'yı ikna etmeliydiler. Bir misli maaşa hayır demezdi herhalde. Kendisi dönene kadar yemek yapar, Peter'in glutensiz özel ekmeğini pişirir, ona bakar, çamaşırları ütülerdi. Madam da vardı Peter'e göz kulak olması için. "Ben de varım," dedi Gerhard nihayet. "Oğluma bakarım." "Haklısın ama," dedi karısı. "Eve iş getiriyorsun, sınav kağıtların var, ders notlarını hazırlaman lazım. Vaktin olmaz senin. Fatma mutlaka yatıya kalmalı. Akşam yemeği ve bulaşık faslının altından kalkamazsın Gerhard." "Yatağa gel Elsa, biraz dinlen. Hepsi hallolur. Hadi sevgilim." Elsa kocasının sözünü dinledi. Ağlamaktan şişmiş gözlerini ovalayarak yatağa giderken Suzi girdi odalarına. Yerde duran valize baktı ve bir açıklama bekledi. "Sen niye ayaktasın bu saatte?" diye sordu babası. "Çişe gidiyordum." "Ben sana yatmadan önce koca bir bardak su içme, uykun bölünüyor demedim mi kızım?" Omuzlarını silkti Suzi. "Suzi'ciğim, yarın sen ve ben Zürih'e gidiyoruz, büyük babayı görmeye." Lafını bitiremedi Elsa. "Ben hiçbir yere gidemem," diye sözünü kesti annesinin Suzi. "Hafta sonu gösterim var ya, ben gidemem, asla gidemem. Sen Peter'i götür." "Şimdi git yat, yarın konuşuruz," dedi babası. Çocuk ağlamaya başladı. Elsa yorgunluktan ve üzüntüden tükenmişti. "Git odanda ağla," diye bağırdı kızına. Yatağına girdi ve yorganı tepesine çekti. Kocasının Suzy'yi kucağına alıp odadan çıktığını görmedi bile, uyuyakaldı. Ertesi sabah karı koca erkenden kalktılar. Okula gitmek için hazırlanan Peter'e durumu anlattılar. Baba Peter'le kalacak, anne Suzy ile birlikte hastalanan büyük babayı görmeye gidecekti bir haftalığına.
"Suzy'siz bir hafta harika," diye bağırdı Peter.
"Duymamış olayım," dedi annesi. Suzy henüz uyanmamıştı, uyanacağı da yoktu. Çünkü bir gece önce annesiyle birlikte Zürih'e gideceğini öğrendiği andan itibaren yapmadığını koymamıştı. Devam ettiği bale okulunda o hafta sonu yılın büyük gösterileri vardı ve baş balerinlerden biri de Suzy'ydi. Pembenin türlü tonlarını yansıtan tüllerden yapılmış tütüsü günler öncesinden hazırdı. Aylardır gösteriye hazırlanıyordu çocuk. Üstelik bale hocası Rus ihtilali sonrasında boğazdan geçen Rus yolcu gemisinden kaçarak Türkiye'ye iltica eden Bolşoy'un baş balerinası Lidya Arzumanova sert bir hocaydı. Hiç bağışlamazdı böyle laubalilikleri. Kesin atılacaktı bale grubunda. Çocuk onu yatırmaya çalışan babasına bağırmış, çağırmış, itiraz ve isyan etmiş, gözleri şişene kadar ağlamış ve nihayet bitap düşüp uyumuştu. Elsa'nın hala uyuyan kızının valizini hazır ederken içi burkulmuştu ama Suzy'yi geride bırakamazdı. Uyandığında kim bilir neler yapacaktı yine. Mutfakta kahvaltı eden Peter'e durumu anlatırken oğlunun olgunluğuna ve anlayışına şükrediyordu. Gerhard kahvaltı masasına oturmamış, ayakta bir şeyler atıştırmıştı. Zürih'e ulaşacak ilk trende karısına ve kızına bilet almak için evden ayrılmak üzereydi. Kapı çalındı. "Fatma'nın anahtarı vardır. Bu da kim şimdi sabahın bu saatinde?" dedi Elsa. Gerhard içinden kötü haberli bir ikinci telgraf mı geldi acaba diye geçirirken Peter yerinden fırlayıp kapıya koştu. Az sonra Gerhard'la Elsa oğullarının heyecanlı sesini duydular.
"Aa, Muti bak kim geldi?"
Karı koca merakla ve aceleyle ön tarafa yürüdüler ve sokak kapısının önünde elinde bir valizle süklüm püklüm duran Hena'ya baka kaldılar.
"Beni içeri almayacak mısınız?" diye sordu Hena.
Ayrım sonu, sayfa 153.